Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan yine sohbetimize devam edeceğiz. Yine ticari hayatla ilgili bir hali sorular gelmiş. Bir kardeşimiz, hocam diyor, İslam'da para ya da benzeri değerlerin satın alma gücü nasıl korunur? Modern anlamda kağıt para sisteminin yeri nedir diye sormuş. Şimdi önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine bakarsak, bildiğimiz gibi o dönemde kağıt para diye bir şey yok. Ne var? Altın veya gümüş para var. Dinar ve dirhem. Altının para birimi dinar, gümüşün dirhem. Altının para biriminin şeyi yaklaşık 3,8 veya 4 gram dolaylarında 20 kere altın kabul ediliyor. Bir altın lira 4 gram dolaylarında. Gümüşün ise 2,4 veya 2,8 gram kadar gümüş, hariz gümüş para olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bunlar tabii ki veznen işlem görüyor, ağırlıklarına göre. Kıymeti ağırlıklarına göre belirleniyor. Şimdi böyle olunca altın veya gümüş satışlarında da bu para kullanılacaksa, altın para altın alırken kullanılırsa terazinin bir tarafına para konacak, öbür tarafına altın konacak. Ayarları da aynı olunca denkleşecek. Eğer altınla alacaksak, gümüş parayla alacaksak tabii miktarlar değişebiliyor bildiğimiz gibi. O zaman tartmaya gerek olmadan sayısal olarak istediğimiz altını gümüş parayla alabiliyoruz. Veya altın parayla gümüşü alabiliyoruz. O devirdeki uygulama bu. Yani kısaca altın lirayla saraflardaki altın stokları arasında bir kur farkı meydana gelemiyor. Fark meydana gelirse bunun adı da faiz oluyor. Yani altın altını değişirken veznen, ağırlık bakımından ayarları aynıysa eşit olmak zorunda. Eşitlik bozulursa aradaki farka faiz diyoruz. Ve bu değişim caiz görülmüyor. Gümüş paranın değişiminde de aynı şey. Gümüşü gümüş ziynet takılarıyla değişeceksek gümüş parayla yine ağırlık bakımından esas denkleştirme gerekiyor. Bu tabi diğer misli mallar için de geçerli takaslarında. Mesela Ebu Hureyre'ye bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekmiş. İkram etmek için hurma hazırlamak istemiş Ebu Hureyre. Bakmış mutfakta pek kaliteli hurma yok. O an için parası da yokmuş elinde. Mutfaktan bir miktar hurma almış. Kalitesiz yemelik hurmalardan. Pazar yerine gitmiş. Hurmayı değişim yapacak. Kısaca kaliteli hurma satan birinin yanına gitmiş. Demiş böyle böyle elimde param yok. Hurma getirdim. Değişim yapalım. Bakmış hurmanın durumuna tüccar. Bunu iki ölçeğine bir ölçek ver hurması diyor şeyde. Bu hurmadan verebilirim demiş. Kaliteli hurma. İki ölçek hurmayı vermiş. Bir ölçek kaliteli hurmayı almış. Ebu Hureyre eve getirmiş. Peygamberimiz gelince de önüne ikram etmiş. Peygamberimiz bu hurma güzelmiş ya Ebu Hureyre. Kaça aldın falan diye sorunca Ebu Hureyre ya Resulallah böyle böyle demiş. Mutfaktaki hurmadan iki ölçek götürdüm. Bir ölçek bundan verdi demiş hurma tüccarı. Vah vah, aynı riba aynı riba demiş Peygamberimiz. Ribanın ta kendisi. Faizlik yapmasın demiş Peygamberimiz. İki ölçek hurmayı verip aynı cins kalite farkı olmakla birlikte hurmadan yarısını almak faizli muameledir demiş. Peki nasıl yapmam gerekiyor diye ya Resulallah deyince Peygamberimiz ya Ebu Hureyre kendi hurmanı demiş hurma tüccarına satacaktın, o parayla dilediğin hurmayı alırdın demiş. Demek ki kalite farkı olunca tabii ki kimse değişmek istemez. Kaliteli bir ürünü, biz kalitesiz ürünle niye eşit miktarda değişelim, takas yapalım? Bu olacak şey değil. Bunun anlamı demek ki parayla ölçerek aldatma olmasın diye o malı parayla satarak onun parasıyla istediğimiz ürünü alma şeklinde bir uygulama getirmek isteniyor. Aksi halde faize bu konunun gireceği ifade ediliyor. Neden? Çünkü iki ölçek hurmayı siz parayla sattığınız zaman o parayla belki bir ölçek kaliteli hurma değil de 1,5 ölçek alacak durumda da olabilirsiniz. Veya bir ölçekten biraz fazla olabilir, eksik olabilir, neyse. Yani paraya çevirdiğimiz zaman gerçek değer ortaya çıkar. Parayla hesap yapmadığımız zaman aldanmalar, aldatmalar olabilir. Faiz o zaman devreye giriyor. İşte faizi anlarken aslında haksız kazanca, haksız hesaplamalara, belirsizliklere yol açabileceği için İslam bunları belirgin hale getirmek istemiş. Şimdi Allah Resulü dönemindeki uygulama böyle gelirken, kısaca bu Mısır, Suriye, Irak tarafları fethedilmiş. Oralarda yeni bir para birimi var. Fels adı veriliyor bunlara. Bakır, nikel paralar. Bozukluk para diyebileceğimiz altın, gümüş dışındaki para çeşitleri. Bunlar Hicaz'da yok. Peygamberimiz zamanında kullanılmıyormuş. Kısaca bunların maden ağırlığı dışında değer kazandıkları veya değer kaybettikleri ortaya çıkmaya başlamış. Mesela şöyle diyelim. Elimizin altında 1 kilogram bakır saç var. Bununla ne alınır? Bir seccade. Halı seccade alınır diyelim. Bir bakır saçın değeri bir seccade. Biz bunu darphaneye götürüyoruz. Para basılıyor. 1 kilogram bakır saçtan, bakır paralar. Tabii yuvarlak olmaları sebebiyle miktar azalıyor. Belki 1 kilogram ile 900 grama düşüyor miktar. Buna rağmen üzerine yazdığı rakamsal değerler sebebiyle bakıyorsunuz 1 kilogram bakır saçtan basılan paralarla 3 tane seccade alabiliyorsunuz. 3 katına çıktı değeri, bakınız. Bakır değeri bir seccade kadar tutarken para bastığımız zaman aynı bakır paralar miktar eksildiği halde 2-3 katına, 4 katına çıkan bir değer ifade edebiliyor. Üzerine yazdığım rakamsal değerler sebebiyle. İmam Ebu Su buraya noktayı koyuyor. Burada problem var diyor. Bunlar diyor maden değeri dışında üzerine yazdığımız rakamlar, rakamsal değerler sebebiyle veya alışverişlerde kullanımla ilgili olarak değer kazanıyor veya değer kaybediyor. Bu bakır ve nikel paralar konusunda problem var diyor. Bunlardan doğan borçlarda yeni bir hesaplama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyor İmam Ebu Yusuf ve şöyle bir hesaplama yapıyor. Biz diyor darphanede bu altın paraları bir yere endekslememiz lazım ki endeksleniyor diyor. Niye endeksleniyor? Altın veya gümüş paraya endeksleniyormuş bunlar. Dolayısıyla altın ve gümüş paraya göre bunların değerini hesaplamamız lazım. Eğer diyor bunlardan doğan borç, mesela 100 fels bakır parayla borçlandık diyelim. 3 ay sonra ödemek üzere gittiğimizde eğer altın liraya endeksli basıldıysa darphanede, altın kuruna endeksliyse, altına göre %10 değer kaybettiyse %10 fazla ödememiz lazım diyor İmam Ebu Yusuf. 100 fels yerine 110 fels ödersek alacaklıya denk ödeme yapmış oluruz diyor 3 ay öncesine göre. Eğer değer kazandıysa 10 fels eksik de olabilir tabii ki. Yani kısaca altın veya gümüş kuruna göre bunları endeksleyerek değerlemeye tabi tutmak gerekir borçlanmalarda diye içtihatta bulunmuş İmam Ebu Yusuf. İşte bu içtihat Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki bütün mağşuş paralarda esas alınmış. Hatta vakıf paralarda mesela şöyle oluyor. Gümüş para Osmanlı döneminde bastırırken içine %10 puan bakır karıştırılıyor. Gümüş madeninin eksik olduğu, yeteri kadar bulunmadığı dönemlerde. İçinde bir miktar bakır var gümüş paranın içinde. Daha ileride bir para darlığı yaşanıyor. Gümüş madenlerindeki sıkıntılar, üretim zorlukları sebebiyle 10 puan daha bakır karıştıralım deniyor mesela. Darphane karar veriyor. Bu defa bakır oranı %20'ye çıkıyor gümüş paranın içinde. Fakat bakınca anlıyorsunuz. Yani %20 bakır karıştırılan gümüş para koyu renk alıyor. Öbürü açık renk. Haliz gümüş paraysa o iyice beyaz, bembeyaz, parlak görünüyor. 3 çeşit para çıktı ortaya, bakın. Haliz gümüş para, %10 bakır karıştırılmış para, %20 bakır karıştırılmış para var orta yerde. Piyasada üçü de dolaşmaya başlıyor. Fakat esnaf bakınca bunu anlıyor. Şimdi dolayısıyla vakıf paralarda, vakıftan alıp kullanılan paralarda %10 bakır karışık para olarak vakıftan ödeme yapıldıysa 3 ay 6 ay sonra neyse bunu geri getirirken borçlu bu sefer %20 bakır karışık olan değeri düşük paradan ödemek istiyor. Bu sefer bunu tabii ki mütevelli kabul etmek istemiyor. Biz size içinde çok az bakır olan paradan vermiştik. %20 bakır olanı kabul edemeyiz diyor. Veya vergi borcu ödemek üzere devletin vergi kurumuna gittiniz. Orada aynı şekilde asıl geçerli olan devletin kabullendiği %10 bakır karışık olan gümüş paralardır. Siz %20 bakır karışık olanı getirdiniz. Bunu kabul edemeyiz gibi anlaşmazlıklar büyüyünce işte bunu fetvahane inceliyor, değerlendiriyor ve şu sonuca varıyor. Eğer teslim alınan paranın daha değeri düşük olan bir para getirildiyse yüzde kaç değer kaybı varsa aradaki fark ne kadarsa fark alınır ve bu faiz olmaz diye fetvana karar veriyor. Yani böylece mağşuş paralarda, madeni paralarda bu sistem uygulanıyor. Şimdi kağıt para sistemine geçilince kağıt para sistemi bildiğimiz gibi altın karşılığı basıldı. Üzerin altın miktarı da yazıyordu önceleri. 1920'lere kadar hep altın miktarı yazarak gelen Osmanlılar'da kaime sistemi var mesela. Kaime-i Muhtebir Osmaniye diye. Orada bir reşat altını bir kaime, bir lira kabul edilmiş. Ki 7 gram, 2 milyemdir. 7 gram reşat altının ağırlığı. 7 gram altın, 1 lira kabul edilmiş Osmanlı döneminde. Fakat basılan bu kağıt para altın lira karşısında değer kaybetmeye başlamış. 1860-70'li yıllarda %200-300'e varan değer kayıpları ortaya çıkınca kısaca altına göre hesaplamalar yapılarak fark ödenmiş. Vergi öderken veya borçları öderken altın kuruna göre hesap yapılmış. Fazlalıklar faiz sayılmamış. Şimdi 1920'lerden sonra altın miktarı yazılmaz olunca kağıt para sisteminde bildiğimiz gibi enflasyon diye tefettüfe tüketicilerin kullanma durumuna göre 350'nin üzerindeki eşya fiyatları ortalaması esas alınarak her ay hesaplama yapılarak acaba para değer mi kaybediyor, değer mi kazanıyor? Bütün bu ortalamalarla ciddi bir hesaplama tefettüfe endekslerini, enflasyon endekslerini ortaya çıkardı. İşte günümüzde diyoruz biz altın kurunu endekslemek yerine bu tefettüfe yani 350'nin üzerindeki eşya fiyatları ortalaması daha sağlıklı hale parayı getirdi ve ona göre para ne kadar değer kaybediyorsa o değer kaybı faiz kapsamına girmez diyoruz. Mesela siz 100 lira borçlandınız diyelim, bir yıl sonra ödeyeceksiniz. %8-8,5 enflasyon var mesela. %8,5 enflasyon. Paranın değer kaybı. Bunu 100 lirayı 108,5 lira öderseniz, 100 bin lirayı 108.500 lira olarak öderseniz karşı tarafa ancak bir sene öncekine denk ödeme yapıyorsunuz. %8,5'luk kısım paranın değer kaybı karşılığı olduğu için reel faiz kapsamına girmez diyor kim? İmam Ebu Yusuf'un içtihadı. İşte İmam Ebu Yusuf'un bu görüşü esas alınarak günümüzdeki enflasyona kadar olan kısım faiz kapsamı dışında tutulabiliyor. Hocam diyor, kredi kartı ile satışta ödenen komisyon durumu caiz midir diye sormuş. Şimdi o komisyon mu tabii ki arka plandaki murabaha mı diye düşündüğümüz zaman bankanın araya girişi tabii komisyon usulü de olabilir. Mesela banka der ki siz mesela 3000 liralık bir mobilya aldınız. Ayda 1000 ödeyeceksiniz. Banka der ki ben sadece bu işi organize etmek üzere komisyon usulü devreye giriyorum. Yani müşterinin parasını 1000 lirayı bana yatırır. Ben hemen müşterinin hesabına virman yaparım, aktarırım. Dolayısıyla esnaf kendine ait parayı çekmiş olur. Siz her ay kredi kartı kullanan müşteriniz parayı yatırdıkça bankaya kendi paranızı çekersiniz. 3 ayda taksitler bitmiş olur. Şimdi banka burada ne şekilde devreye girdi? Sadece sizi müşteriyle buluşturdu. Esnaf olarak müşteriyle sizi buluşturdu. Müşteriden parayı teslim aldı, size teslim etti. O kadar. Ve bunu yaparken tabii ki emeği geçti. Riski yok aslında. Yani parayı emaneten aldı, yerine ulaştırdı, o kadar. Riske girmiyor burada. Ve ben dedi şu kadar komisyon alırım, %3 komisyon alırım dediği zaman 3000 lirada ne eder? 90 lira eder mesela. %3 komisyon alsa. Yani onun gibi bir komisyon karşılığı da kredi kartı kullanımı söz konusu olabilir. Yalnız o zaman tabii ki esnafın hemen ertesi gün gidip bu 3000 lirayı çekmeye kalkarsa bu mobilyacı kardeşimiz, ertesi gün ben gideceğim, sattığım bu mobilyanın parasını peşin çekeceğim derse, tabii ki onun hesabında böyle bir para yok. O zaman banka tabii 3000 olarak değil de 2000 diyelim 950 lira olarak bunun ödeme yapacak. 50 lira kendine bırakacak mesela. Bunu hangi sıfatla bırakacak? Şimdi komisyon deseniz komisyona uymuyor. Para ödeniyor banka tarafından. Kredi tahsisi yaptı. Şimdi bazıları efendim burada banka faizli kredi tahsis etti. Faiziyle kredi verdi o esnafa. Dolayısıyla onun 3000 lirası daha sonrası ile bunu değişim yaptı faiziyle. 50 lira faiziyle değişim yaptı. 3 ayda 1000 lira olarak banka tahsilat yapacak gibi bir pencereden bir bakış böyle. Fakat bunun yerine biz diyoruz artık bu önüne geçilemeyecek derecede kredi kartı uygulamaları, POS cihaz uygulamaları yaygınlaştığı için artık kimse frene basamadığı için bu konuda aslında bu ürünün, mobilyanın yani peşin bedeli 2950 lira mesela. 3 ay vadeli fiyatı 3000 lira, 1000 lira. Dolayısıyla bankaya 2950 liraya biz peşin parayla bunu sattık ve müşterinin bankanın verdiği yetkiye dayanarak kredi kartını zaten çekerken bütün bunlar oluyor. Müşteriye 3000 lira devir yapıldı. Dolayısıyla peşin bedeli 2950, vadeli bedeli 3000 lira olan bir ürün var orta yerde. Ve banka bunu 2950 lirayı ödeme yapınca mobilyacıya peşin parayla bunu almış oluyor ve müşteriye 3000 liraya satılmış oluyor. Müşteri de bunu 1000 lira olarak ödemiş olacak. İşte buna benzer bir yolla bunu murabaha olarak, hızlı murabaha olarak değerlendirme imkanı var. Sonuçta ortada bir mal var. Malın peşin fiyatı ve vadeli fiyatı olunca da iki fiyat burada söz konusu olabiliyor. Az vergi ödemek için diyor bir kimse düşük rakamlar üzerine satış yapsa diyor, faturaları az yazsa bu caiz olur mu diye sormuş. Şimdi bu konuda tabii ki kurallara uymak lazım. Yani biz bir malı, bir daireyi diyelim 300 bin liraya satıyoruz. 100 bin liradan işlem yapalım desek, 200 bin lira eksik göstersek vergi tabii ki 10 bin lira olacağı yerde 4 bin liraya düşüyor mesela. 6 bin lira eksik ödenecek. İşimize geliyor. Ama bu sefer bir takım kayıplar meydana geliyor. Şimdi herkes böyle yaparsa, gerçek değerler üzerinden işlemler yapılmazsa bu defa bu kayıplar, bu vergiler nereye harcanıyor? Toplum hizmetine, yol yapımı, köprü yapımı, birçok hizmetlere sarf ediliyor. Eğer bunlar yerli yerinde sarf edildiğini de görüyorsak özellikle buralardan olan kaçırmalar, kısıntılar sonuçta topluma olan hizmeti eksiltiyor anlamına geliyor. Yani bunu herkesin genel olarak dürüst davranması gereken yerlerde kesinlikle düşünmemek lazım. Ama bazen şu gibi esneklikler olabiliyor. Mesela şöyle diyelim. Vergi beyannamesi vereceğiz. Evimizin değerini bildireceğiz. Bizim sitede herkes 140-150 bin lira arası bildiriyor mesela. Belediye de kabul ediyor bunu. Yani sitenizdeki belediyenin en düşük değeri 140 bin lira. Onun altına düşerseniz cezalı duruma düşüyorsunuz. 150 olur, 160 olur, 200 olur, 300 bin lira bildir. Üstü serbest yani. Fakat sizin sitenizde, 100 dairelik sitede herkes en fazla 150 bildirmiş. 160 bildiren bile yok. Siz diyorsunuz ben gerçek değer neyse onu bildireceğim. Bakın dairenin değeri nedir? 300 bin lira. Yaklaşık sizin sitede 300 bin liraya 20 gün önce bir daire satılmış mesela. Bunu biliyorsunuz. Benim dairemin değeri 300 bin lira diyorsunuz. Gidip belediyeye beyannameyi veriyorsunuz. Şimdi herkes 140-150 bildirmiş. Birden 300 bin lira beyanname çıkıverince o sitede belediye uyanıyor. Ha diyor burada 300 bin lira değer, gerçek değer varmış. Dürüst bir insan bunu gerçeğini bildirmiş. Dolayısıyla biz diğerlerini de cezalı duruma düşelim, onları da yükseltelim derse bizim durumumuz ne olur? Yani buna benzer durumlar var. Şimdi burada ortalama olarak herkesin devletin de kabul ettiği, belediyenin de en düşük esas aldığı bir rakam var. Biz birden onun üzerine iki katına çıkarsak, tabii iki katı, üç katı vergi ödüyoruz ve diğer komşularımızla kanlı bıçaklı hale geliyoruz falan mesela. Şimdi buna benzer örfi olan diyelim, devletin kabul ettiği suçlu duruma düşmeyeceğimiz esnek alanlar varsa beyanname vermede umuma uymak mümkün olabiliyor diyoruz. Yoksa bunu bütün alanlarda uygulayayım demek doğru değil. Şimdi bir kardeşimiz hocam diyor, alışverişte kar sınırı getirilmediğine göre 5 katına 10 katına bir malı satmak caiz olur mu diye sormuş. Şimdi bu da şartlara bağlı. Mesela diyelim Japonya'dan bir ürünü aldınız getirdiniz. Kaça aldınız oradan? Diyelim 1 dolara aldınız. Buradaki değeri 5 dolar mesela. Yani 1 dolara aldığınız ürünün Türkiye'deki değeri 5 dolar. Efendim ben aman %100'ü geçmesin 2 dolardan fazlaya satmayayım deseniz, 2 dolara sattığınız zaman başkaları sizin elinizden alırlar bunu. Pekala 5 dolara satarlar. Onlar arslan payını alırlar. Çözüm değil yani. Kısaca Türkiye piyasasında o malın geçeri neyse onun üzerinden satış hakkımız var. Bu %100 olur, %200 olur, %300 olabilir, %500 de olur. 100 liraya ya da 100 dolara aldığımız bir malı, bir saati Türkiye'de 1000 dolara satabiliriz mesela. Değeri oysa yalnız. Efendim bunu kaç kişi yapar, becerebilir? Ayrı bir konu. Yani 100 dolara olan bir malı birçok insanlar tabii getirmeye başlarsa fiyat aşağı düşer. 200 dolara düşer, 250 dolara düşer. Ama belki de henüz Türkiye'de yaygın olmadığı için, çok seyrek kişiler getirdiği için fiyat yüksek de olabilir ama değeri o. Türkiye'deki geçer değeri oysa ona satılabilir. Yani burada kesin kar sınırının getirilmediğini söyleyebiliyoruz. Çünkü %100'ü bulan fiyat artışı gün içinde Peygamberimiz zamanında da olmuş. Mesela şöyle olmuş. Peygamberimiz bir gün sahabelerden birisine 1 dinar altın lira vermiş. Yaklaşık 4 gram altın. Yani bugünkü 420 lira falan. Demiş pazar yerine herhalde Kurban Bayramı Arife günü olması lazım. Kurbanlı bir koç alıver demiş. Bu sahabe gelmiş pazar yerine, hayvandan anlayan bir sahabe. Bakmış sabahtan kabirlerden birçok hayvanlar, fazla hayvan akışı olmuş pazar yerine. Hayvanlar çok ucuz. 1 dinara 2 tane kurbanlık koç alınacak piyasa oluşmuş sabahtan. Allah Resulü bana bir kurbanlık dedi ama 2 tane alayım demiş. 2 tane almış 1 dinara. 200 lira falan bizim parayla yaklaşık tanesi. Ki o devirde normal. Günümüzde bile var bu gibi piyasalar Afrika'da, diğer yerlerde. Neyse gölgeye bağlamış hayvanları. Kendisi tabii piyasada, pazar yerinde işleri, şeyleri var, faaliyeti. Öğlen, ikindi derken akşam üzeri olmuş, kabirler çekilmeye başlamış. Artan hayvanlarını da alarak kabirler yola falan çıkınca hayvan azalmış pazar yerinde, fiyatlar da yükselmeye başlamış. İşte arz ve talep dengesi diyoruz. Talep var, arz azalmış. Fiyatlar yükselince bakmış akşam üzeri bir koyun ya da bir kurbanlık koç 1 dinara satılır hale gelmiş. Düşünmüş bu sahabe, Allah Resulü benden bir tane kurbanlık hayvan istemişti. Ben 2 tane, biri fazla, birini satayım demiş bari. 1 dinara satmış bir tanesini. Diğer kurbanlık koçla 1 dinara altını peygamberimize getirmiş. Allah Resulü nasıl oldu bu demiş sahabeye. Ya Resulallah böyle böyle sabahtan demiş hayvanlar çok ucuzdu. Çok hayvan geldi pazar yerine. 1 dinara 2 tane almıştım. Birisini akşam üzeri 1 dinara sattım, diğerini getirdim demiş. Allah Resulü hayırlı olsun, pek bereketli ticaret yapmışsın demiş bir rivayette. Yalnız parayı eline, cebine koymadan peygamberimiz bunu götürün demiş. Filanca yerde ihtiyaçlı birisi var, ona verin. Bir rivayette parayı kabul ettiği rivayeti de var. Yani dolayısıyla eğer bu caiz olmasaydı diyor İslam alimleri, aynı günün içinde %100 fiyat artışı caiz olmasaydı peygamberimizin buna karşı çıkması, bu kadar da olmaz, yanlışlık olmuş, git bu hayvanı kimden aldıysan alışverişi boz demesi gerekirdi demediğine göre, piyasanın normal şartları içinde bunu peygamberimizin caiz gördüğü anlamına gelir demişler. Ve gerçekten de bunu günümüzde de görebiliyoruz. Semt pazarlarında mesela sabahtan diyelim bamya 3 liradır kilosu fiyatı, bakıyorsunuz. Neden? Birçok esnaf 5-10 tane 20 tane esnaf bamya getirmiştir köylerden, satıyordur yani. Satış ağır gittiği için fiyat 3 liradır. 2 liraya maliyeti varsa 1 lira kar var kilo başına. Fakat akşam üzeri bamya biter birçoklarının elinde. 1-2 kişi de kalır, fiyat yükselmeye başlar. 3 lira, 4 lira, 5 lira. Hatta 6 liraya çıktığı olur. Sabahtan 3 liraya aldığınız bamyayı akşam üzeri 6 liraya alırsınız. Bazen alamazsınız mesela. Günlük olarak. Şimdi bu kardeşimiz yalan söylemiyor tabii. Siz bilirsiniz. Alırsın, almazsanız alır köye götürürüm. Yarın pazara götürürüm gibi yani. Karşı taraf yalan söylemiyor. İlaveli de değil. 6 lira etiket koymuş. Alırsanız alırsınız anlamında. Şimdi burada kısaca yalan ve hile girmediği sürece 2 liraya maliyeti olan bu malı bu kardeşimiz bakınız 6 liraya satıyor. 4 lira kar görünüyor kilo başına mesela. Olur mu? Olur. Yani İslam buna benzer konularda esneklik getirmiş. Çok da sıkmamış esnafı. Yeter ki söylediğimiz gibi yalan ve hile girmesin. Kara borsa oluşmasın. Ve insanlar yalan sözlerle kandırılmasın. Bu istenmiş. Buna benzer bir esneklik demek ki ticari konularda var. Şimdi başka bir kardeşimiz, hocam diyor, ticari amaçla alınan bir arsaya her yıl zekat gerekir mi? Her yıl zekat verilirse bunun içinde nasıl çıkılır? Yoksa satıp da parası eline geçince mi vermesi gerekir diye sormuş. Gayrimenkul dediğimiz arsa, dükkan, daire gibi yerler akar adını alıyor. Eğer gelir amacıyla elde bulunuyorsa gelir üzerinden zekata tabi olabiliyor. Eğer ticari amaçla alındıysa, alıp satmak üzerimizde bulunuyorsa, satılıktır diye levha varsa bu defa ticaret malı sayılıyor. Yani raflardaki gıda maddelerinden, kumaştan farkı kalmıyor. %2,5 kıymet ödeden zekata tabi oluyor. Mesela bir emlakçının ya da müteahhidin elinde 10 tane daire var, müşteri bekliyor. 10 tane dairenin zekat dönemine rastlaması durumunda acele peşin parayla satsa 200 bin lira edecek dairelerse bunlar 10 tane daire ne eder? 2 milyon eder. 2 milyon liranın zekatını vermesi gerekir bu kardeşimizin. Yani 10 tane dairenin kıymeti üzerinden acele satayım dese 200 bin liraysa dairenin tanesi %2,5 üzerine bulunan zekatını vermesi gerekir. Aradan bir yıl geçti hala satamadı. Veya 2-3'ünün 5'ini sattı, diğeri duruyor. Yine hala satılık levhası devam ettiği sürece bunlar ticaret malıdır. Yine zekatını vermesi gerekecektir. Yani satıldığı zaman, kıymeti yükseldiği zaman gayet memnun. Efendim satılmıyor, ağır gidiyor. Zekatını vermek bu malı tüketiyor demek doğru değil. Yani ucundan bir şekilde işlerimizi düzene sokarak zekatını vermeye çalışmamız gerekir ki bereketi olsun. Demek ki ticari amaçla alınan ve satılık çıkarılmış olan yerler her yıl zekata tabidir. Bir yıl içinde satılmasa bile ertesi yıla kalsa yine ikinci defa zekat gerekebilir. Üçüncü yıla kaldıysa üçüncü yılda zekat gerekebilir. Nitekim ticaret malları da öyle. Mesela eski yıllardan tapon mallar diyoruz onlara. Arkalarda satılmayan, geri kalan eden mallar vardır. Onların tabii kıymeti düşebilir. Ucuz diyebilir ama yeni fiyatlar üzerinden bunların %2,5 zekatı da gerekiyor onun gibi. Yani bir defa verdik, ondan sonra vermek gerekmez, gerekmiyor demek doğru değil. Belki bu şeylerde tarım ürünlerinde falan öşrünü veriyoruz mesela. Bir defa o mal temizlenmiş oluyor. Ondan sonra depomuzda durması falan ikinci bir zekatı gerektirmez ama bunu satıp da biz tüccarın eline geçerse bizim tarım ürünlerimiz, buğday, arpa, hurma, mısır vesaire üreticinin elinden çıkıp da tüccarın eline geçtiği andan itibaren onun artık tarım ürünü olmaktan ziyade ticaret malı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Buna uruz diyoruz yani. %2,5 üzerine zekata tabi bildiğimiz gibi. Yani bütün hububat pazarlarında tarım ürünü alıp satan tüccar kardeşlerimizin elinde o mallar ticaret malıdır. %2,5 zekata tabidir. Öşrü ilk üreten kişi, tarla sahibi veya üretimi yapan kişi verecek, o konu kapanacak, öşür kısmı. Ondan sonra tüccarın elinde bulunduğu dönemlerde onun zekat dönemine rastlarsa tabii. Bu kardeşimiz Ramazan'da Ramazan'a zekat veriyorsa, Ramazan ayında elinde ne kadar buğday varsa, pirinç varsa, nohut varsa, fasulye varsa, kaç tonsa, kilogramsa %2,5 zekata girdi, biliniyor. Yoksa sattıktan sonra parasını, zekatını vereyim demek doğru değil, ama şu var tabii, bir türlü paramız yok, denkleştiremiyoruz, çok sıkıntıdayız. Evet, malımızı satamadığımız için dardayız. Veremeyince o zaman borçlanıp verme akla gelebilir ama satıp da o paradan vereyim. Hani geçmiş yıllara ait zekat da veriyor bildiğimiz gibi. Yani aynen namazın kazaya kalması gibi, biz 10 yıl zekat vermesek, hiç zekat vermesek, veremesek neyse, 10 yıl sonra önceki yıllara ait birikmiş zekatımız varsa onu da vermemiz gerekiyor malum. Yani namazın kazası gibi zekatın kazası devam edip gidiyor. Hiç yıllarca zekat vermemişiz. 40-45 yıl geçince Allah korusun malımızın tamamı sanki fakir hakkına dönüştüğünü, %2,5, kırkta bir, yani daha doğrusu kırkta bir, verdik. 40 yılı geçti. 40 mesela mal olduğu gibi hiç üremeden elimizin altında durduğunu düşünelim. Mesela şöyle diyelim. Elimizin altında ihtiyaç dışında, nisabın dışında efendim 40 bin dolar paramız var. Kenarda duruyor. 40 yılda 40'ta bir, 40'ta bir ne olur? 40 yılda biter yani. Bitme noktasına doğru gider. Üretilmezse, arttırılmazsa. İşte İslam malın tükenmemesi için onun işletilmesini istiyor aslında. Kenz edilmesini, paranın hapsedilmesini, gömü yapılmasını İslam istemiyor. Neden? Kendi kendini bitirir o para. 40 yılda sıfırlanır yani. Fakir hakkı haline dönüşür. Dönüşmemesini, işletilmesi lazım. İşletilecek en az %2,5'un üzerinde gelir getirmeni ki yine üreyebilsin, çoğalabilsin. Ticaretinden söz edebilelim. En az %2,5, onun zekatı var zaten ticaret malının. Ancak zekatını karşılayacak kadar gelir, o da makul değil. Ailemizin geçimi var. Sermayeyi büyütme hakkımız var. Servetimizi genişletme ortaya çıkmalı. Ve bu da %2,5'un üzerinde kar olmalı ki yapılabilsin. Tabi devir yoluyla %2,5 yıllıktan bahsediyoruz. Bir yılda birkaç devir yapılıyorsa kar %1 de olur yani. Yani Japonya'da 200-250 devir yapan firmalardan bahsediliyor. Gün, yani yılda 200'ün üzerinde devir. 2 günde bir devir. 1,5 günde bir devir yapan. Yani bir gün önce büfenize diyelim, bulduğunuz dağıtım yerine 10 ton mal getiriyorsunuz. O gün akşama kadar hepsi satılıyor. Yani yine getiriyorsun, yine satılıyor. Her gün bir devir yaptınız bakınız. 3. gün, 5. gün, 7. gün, her gün bir kamyon mal getiriyorsunuz deponuza, satış yerinize, tamamı satılıyor. Akşam üzeri hiç kalmıyor mesela. Bir günde devir yaptınız. Kar çok düşük de olsa yekün tutar. 360 günde 360 devir demektir. %1 kar etseniz 300'e katlanır dolayısıyla. Yani sürümden kazanma yoluyla büyük karlar elde imkanı da oralarda oluyor. Bazı karı düşük tutmalar yoluyla sürümden kazanan firmaları da biliyoruz. Başka bir kardeşim, hocam diyor, aldığım malın ödemesini çekle yaptım. Daha sonra çekin vadesi geldiğinde de murabaha finansmanıyla ödeyebilir miyim? Hayır, ödeyemeyiz. Murabaha orada söz konusu değil. Yani kısaca 10 bin liralık çeke imza atmıştık diyelim. 3 ay sonraya ait. 3 ayın sonu geldi. Ödeyemiyoruz diyelim. Ödeme imkanımız yok. Tabii ödeme imkanımız yok derken elimizin altında bir takım şeylerimiz varsa, tasarruflarımız, takı olabilir, altın olabilir, yedek bir şey, onları satıp ödemek gerekir de onların da olmadığını kabul edelim. O zaman tabii alacaklının da bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Yani ona süre tanımak. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve inkene zü usretin fezetü illa meysere. Eğer borçlu darlık içindeyse ona yakasının genişleyeceği zamana kadar, yani ödeme gücü kazanıncaya kadar süre tanımak lazımdır. Hatta felaket daha büyükse, daha uzun süre ödeyemeyecek duruma düştüyse, ben tasadduku hayrlü leküm buyurulmuş. Tasadduk edivermeniz sizin için daha hayırlıdır. Tasadduk edivermeniz, yani silivermeniz bu alacağı, almaktan vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Yani böylece demek ki alacaklıya da bir vazife düşüyor böyle bir durumda. Eğer karşı taraf samimi olarak ödeme gücünü kaybettiyse, efendim hırsızlık olur, deprem olur, sel felaketine uğramıştır, hastalık durumları vardır vesaire, alacaklarını alamamıştır, derdini güzelce anlatıyor size. Siz ona yeni bir süre tanımanız Kur'an-ı Kerim'de isteniyor. Bu da fayda vermeyecekse o alacağı silivermek tavsiye ediliyor. Şimdi dolayısıyla 3 ayın sonunda 10 bin lirayı ödeyemedik. Tam bir yıl ödeyemediğimizi kabul edelim. Karşı tarafta anlayışsız. Efendim bunu icra yoluna gitti. Masraf yaptı falan. 2000 lira masraf yaptığını kabul edelim. Şimdi dolayısıyla 10 bin lirayı bir defa %8-9 dolaylarında değer kaybı var. Enflasyon sebebiyle. %10 olsa 1000 lira eder. Yani 900 liraya yakın değer kaybı var. 2000 lira da masraf yapmış. 3000 liraya yakın, 2900 lira gibi fazla bir para alsa fazlalık sayılmıyor dikkat edilirse. O 2000 lirayı zaten icracı şeye harcamış, avukata icraya vermiş mesela. Oraya harcanmış bir para var. 900 lirada 1000 lira kadar da değer kaybı var. Yaklaşık 3000 liraya yakın fazla ödeme yapsanız, 13 bin lira olarak ödeseniz ancak bir yıl öncesine göre denk ödeme oluyor. Çünkü o masrafın yapılmasına siz sebep olmuşsunuz. İcra yoluna gitmek zorunda kalmış vesaire. İşte yani buna benzer ödemelerde kuruşu kuruşuna ödemek gerekmez. Üzerindeki bir ödeme hemen faizi oluyor demek doğru değil. Karşı tarafın masrafı dikkate, protesto masrafları olur. Söylediğimiz gibi icraya gitmiştir, bir masraf yapmıştır. Belgeler vardır elinde. Avukatı devreye sokmuştur, ona ödeme yapmak zorunda kalmıştır vesaire. Bunları ibraz ettiği zaman o masrafları da karşı tarafın alma hakkı var. Çünkü borcun ödenmesiyle ilgili çıkabilecek masraflar borçluya aittir. Malın teslimiyle alakalı çıkabilecek masraflar da alacaklının dediği yere, anlaşılan yere ulaşıncaya kadar o malla ilgili masraflar da satıcıya aittir. Malı satana aittir. Yani buna benzer ilkeler var İslam'da masraflarla alakalı. Burada 10 bin liranın üzerine çıkılması durumunda bu fazlalık hemen faiz kapsamına girmeyebiliyor. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.